Ayrım 22, Kale, Stephen James. Sayfa 290, 58. bölüm, 20.03. Deponun içerisinde olduğum süre boyunca zaman benimle yarışıyordu. Burada diye vardım, bu tarafa. Hayattaydı, su boynuna geliyordu, nefes alabilmek için yukarı uzanıyordu. Ayağım bir şeye takıldı ve oraya bırakılmış bir makine parçasına çarpıp yere düştüm. Tekrar ayağa kalktım ve koşmaya başladım. Diğerleri de koşuyordu. Kim olduklarını göremiyordum. "Onu görüyorum!" diye bağırdı Lianua. Çevremi ayak seslerinin yankıları sarmıştı. Yanıp sönen ışık, titreyen ışık. Nike ayakkabılarımın yere vuruşunu, Ralph'in botlarından çıkan düzenli sesi ve Lianhua'nın akıcı uzun adımlarının sesini duydum. Ancak başka adım sesleri de vardı. Dördüncü kişinin adım sesleri. Sonra sol tarafımda bir gürültü duydum ve fenerimi o tarafa doğru tuttuğumda deponun diğer tarafına doğru kaçan birisini gördüm. "Dur, dizlerinin üstüne çök!" diye bağırdım. Tepemdeki ışıklar yanıp sönüyordu. "Hemen şimdi!" Zayıf ışık deponun içerisinde dans ediyordu. Bir ölüm dansı. Ancak durmadı. Bir karar vermem gerekiyordu. Onun peşinden mi gitmeliydim yoksa Cassandra'yı mı kurtarmalıydım? Kolay bir seçimdi. Cassandra. Lianhua ve Ralph'i duydum. Orada diye bağırdım işaret ederek. Kaçıyor. Ben hallederim diye bağırdı Ralph ve o sırada Lianhua zarif bir hareketle kopuk bir taşıma kayışının üzerinden sıçrayarak yanıma geldi. Su deponun duvarından aşağı inen ve su deposunun tepesindeki bir metrelik boşluğa uzanan bir borudan damlıyordu. Artık sadece damlamakla kalmıyordu. Tüm vanalar sonuna kadar açılmış olmalıydı. Cassandra Lillo çalkalanan su çenesine geldiğinde hızla çarpıp cama vurdu. Su ağzını da içine almaya başladığında bağırıyordu. "Vana nerede?" diye bağırdım ona. Tabancamı kılıfına koyarken "Vana!" Ancak Cassandra hayatta kalma savaşı verdiği için cevap veremedi. Lianhua cama vurdu. "Seni oradan çıkaracağız, dayan." Suda Cassandra'nın dudaklarından çıkan kabarcıklar oluştu. "Pat," Lianhua'nın sesinde bir sessizlik vardı. "Suyu durdurmalısın." Su deposunun arka tarafına koştum. Fenerimi cebime koydum ve yukarıya zıplayıp su borusunu tuttum. Tüm ağırlığımla asılıp boruyu sarsmaya çalıştım ancak çok sağlamdı. Ayaklarımla duvardan güç alıp tüm gücümle boruyu büktüm. Hiçbir şey olmuyordu. Tüm gücümle çektim, işe yaramadı. Cassandra zinciri hızla çekip bir nefes aldı. Zincir gevşek gibiydi ama o bunun farkında değildi. "Sakin ol," diye bağırdım. "Her şey düzelecek." Ancak bir işe yaramadı, paniklemişti. "Acele et, Pat." Lianhua bir kurşun boru bulup cama doğru fırlattı. Fakat camda sadece belli belirsiz çatlaklar oluştu. "Onu kaybediyoruz." Yere çömeldim, el fenerimle su deposunun çevresini inceledim. Fenerim duvarları ışık saçıyordu, suyu dışarı çıkarabilecek bir yol göremedim. Vana binanın dışında olmalıydı. Nehirde rafting yaptığım günlerde başımdan geçen bir anımı hatırladım. Bir keresinde bir adam saldan düşüp bacağını suyun altına gömülü olan bir ağaç dalının altına sıkıştırmıştı. Başı suyun bir metre kadar altındaydı. Bir arkadaşımla birlikte adam kurtarılıncaya kadar 20 dakika boyunca dalıp adama ağızdan ağıza nefes vererek onu hayatta tutmuştuk. Eğer su deposunun içerisine girebilseydim Cassandra için de aynısını yapabilirdim. Ancak deponun tepesini incelediğimde metal çubukların kıvrık metal çivilerle çakılmış olduğunu gördüm. Onları sökmek için yeterli zamanım yoktu. Floresanlar yandı ve sonra söndü. Karanlık ve aydınlık, karanlık ve aydınlık. "Sakin ol Cassandra," diye bağırdım. "Seni oradan çıkaracağız." Ancak uzun süren mücadelesi onu yormuştu. Elini cama bastırdı ve ağzını hafifçe araladı. Yüzeye hava kabarcıkları çıkmaya başladı. Ağzı açıktı ve çok fazla su yutuyordu. Bir an elini çaresizce yumruk yapıp cama vurdu. Fakat sonra yumruğu açıldı. Parmakları tekrar suya gömüldü. "Şimdi Pat, şimdi yardım et ona, kurtar onu." "Lianhua," dedim, "geri çekil." Silahımı kılıfından çıkarttım ve eğer düşündüğümü başarabilirsem Cassandra'yı vurmayacağım bir açıya çevirdim. Lianhua'nın yapmış olduğu ince çatlaklara doğru mermileri boşalttım. Lianhua ne yaptığımı görür görmez bana uyum sağladı. Kurşunlar camdan sekerek deponun karanlığına doğru uçtular. Kurşunların sekerek bize isabet etmemesini umdu. Ancak bunun bir garantisi ve bunun için endişelenecek zamanımız yoktu. Işık ve ses boş hava boyunca parlayıp yankılandılar. Gitgide büyüyen çatlaklar ağı patlayıp su kırık cam parçalarıyla birlikte odanın içine fışkırıncaya kadar Lien Hua ve ben en az 16 kez ateş etmiştik. Su kuvvetlice çarpıp bizi yere serdi ve bu arada Cassandra'nın hareketsiz vücudu yanımızda tangırdayan metal boru kargaşasının ortasına düştü. Fenerim elimden uçup yere fırlamıştı. Etrafı ışık dalgaları yayıyordu. Cassandra'ya baktım ve Lien Hua'nın çoktan onun başında durduğunu gördüm. ''Hala yaşıyor Pat, ambulans çağır.'' Telefonumu hızla çıkartıp 911 aradım. Lien Hua eğilmiş Cassandra'nın nabzını hissetmeye çalışıp solunum yolunu kontrol ediyordu. Merkez ambulansın yolda olduğunu söyledi ama yine de geldiklerinde zaman kazanmaları için Cassandra'nın durumu hakkında elimden geldiğince bilgi verip deponun adresini onayladım. Bu arada fenerimi geri buldum ve Lien Hua'nın Cassandra'nın solunum yolunu temizlemek için onu kendi yanına çektiğini gördüm. Mucizevi bir şekilde Cassandra kendi başına oldukça iyi nefes alıyor gibiydi. ''İyileşeceksin'' dedi Lien Hua. ''Geçti artık, artık emniyettesin, bitti artık.'' Cassandra kuvvetsizce başını salladı. Lien Hua'nın kendisine sarılıp rahatlatmasına izin verdi. Sonra birden Ralph'in bir şüphelinin peşinde olduğunu, ancak kaçırma işine karışan en az iki kişi olduğunu hatırladım. Şehit ve başka birisi daha ışığı çevremde hareket ettirdi. ''Kaç kişi?'' diye sordu Cassandra'ya. ''Burada kaç kişi vardı?'' Başını salladı, bilmiyordu. Fenerimi odanın çevresinde gezdirip etrafa göz attım. ''Polislerin gelmeleri neden bu kadar uzun zaman alıyordu?'' Acil yardımın daha fazla bilgiye ihtiyacı olur diye telefonumu Lien Hua'nın yanına bıraktım. Ben etrafa bakacağım. Dikkatli ol dedi Lien Hua. Tabancama yeniden mermi koyup çevremi saran karanlığın nabız atışlarını dinlemeye başladım. Bölüm. Deponun karşı duvarına yakın sağ tarafımda ayak sesleri duydum, yere çömeldim. Atış pozisyonu aldım. Kalbim hızla çarpıyordu. Olduğun yerde kal. Pat, Ralph'in sesi cevap verdi. Onu kaybettim dedi. Ve ardından bir dizi küfür davayı renklendirdi. Cassandra'yı bulduk dedim. Durumu iyi. Tam o sırada gölgelerin arasında bir kıpırtı gözüme ilişti. Fenerimi o tarafa doğru çevirdim ve soluk bir tenin bir anlık görüntüsünü gördüm. Bir yüz. Hey diye bağırdım. Adam ayaklarının üzerinde zıplayıp öne fırladı. Ralph'e benden daha yakındı. Fenerimi doğrulttum. Ralph, onu yere indir. Ralph hiç tereddüt etmeden deponun karmakarışık haldeki ortasına doğru atıldı. Şüphelinin kaçmasını engellemek için en yakınımdaki kapının önünde durup fenerimi elimden geldiğince adama odaklamaya çalıştım. Deponun dışından gelen ambulans ve polis arabalarının siren sesleri, polislerin ve sağlık görevlilerinin sonunda geldiğini haber verdi. Şüpheli daha önce inmiş olduğum merdivenlere yaklaştığında yakınlardaki bir marangoz tezgahından bir çeşit alet aldı. Ralph, elinde silah var. Sonra adam aniden durup döndü ve çatal çekici Ralph'in kafasına doğru salladı. Ralph sıvışacağına elini uzatıp çekici havada yarı yolda engelledi ve sertçe çekti. Çekiç yanıp sönen karanlığın içine fırladı. Bu hareket benim gözümü korkuturdu. Ancak bu adamı korkutmadı. Soğukkanlı bir biçimde Ralph'in üzerine atladı. Seri sert karate darbeleriyle Ralph'in boynuna ve göğsüne vurup onu bir anlığına sersemletti. Fakat Ralph herifi çenesine bir alttan vuruşla yere devirdi ve ardından üzerine atlayıp betona yapıştırdı. Bir dakika sonra Ralph adamı yüzü koyun döndürüp ellerini arkadan kelepçelemişti. Polisler ve tıbbi personel akın akın yanımdan geçtiler. Ralph şüpheliyi ayağa kaldırdı. San Diego polis teşkilatının memurları çevrelerini sarmıştı. ''İyi zamanda mı?'' dedi Ralph alaycı bir biçimde adamı onlara teslim ederken. Sonra boynunda adamın vurmuş olduğu yeri ovdu. ''Küçük bir oyuncu arkadaştı.'' Ralph üstünü başını silkelerken başımı iki yana salladım. ''Ralph, neden ona silahını çekmedin?'' Ralph etli yumruğunu havaya kaldırdı. ''Çektim.'' Elini havaya kaldırdığında küçük parmağının yana doğru çıktığını gördüm. Ya şüpheliyi yumruklarken ya da zapt etmeye çalışırken parmağı çıkmıştı. Ralph'e işaret ettim. Bir süre parmağına baka kaldı ve sonra diğer elini parmağın çevresine sarıp hafifçe yüzünü buruşturarak parmağı ileriye ve sonra yanlara doğru hızlıca çekip eklemi yerine geri soktu. Tam sevdiğim gibi dedi. Hızlı ve temiz. Bence Ralph'in bir hobiye ihtiyacı var. Belki yoga veya o Japon bahçe süsleme uğraşları iyi olabilir. Belki de iyi bir terapist. Ardından Cassandra'ya ve parçalanmış su deposuna doğru yürüdü. Dedektif Dan'ın bana doğru geldiğini gördüm. Elimizde ne var diye sordu. En azından bulmamız gereken bir kişi daha var dedim. Binada bir yerlerde olabilir. Dağılın diye memurların emir verdi. Binayı sarın, onu getirin. Memurlar güvenliği sağlamak için anında depoya yayıldılar. Soluk almak, nefesimi düzene sokmak ve az önce olanları düşünmek için bu anı fırsat bildim. Austin Hunter ölmüştü, Cassandra yaşıyordu. Elimizde gözaltında bir şüpheli vardı. Evet, derin nefes al, nefes al. Tessa koluna yeni konmuş gizli kuzgunuyla otel odasına girdi. Derisi o kadar acıyordu ki sanki kuşun pençeleri gerçekten de kolunu sıkıca kavramıştı. Kapıyı kapatırken yüzünü buruşturdu. Stüdyoyu terk etmeden önce Riker ona kuzgunu yıkaması için yarım şişe antibakteriyel sabun vermişti. Biraz el kremi de sürebilirsin ama çok fazla değil çünkü rengini çıkarır. Sonra Lahlan kolunu gazlı bezle sarmış ve bir saatten önce bezi çıkarmamasını söylemişti. Ancak şimdi odasında dövmeyi görmek için sabırsızlanıyordu. Yavaşça bluzunu sıyırıp gazlı bezi çıkardı. Derisi kızarık ve şişti, çok hassastı hem de çok ama kuzgun da çok güzeldi. Lahlan bu işte Riker'ın söylediği kadar iyiydi. Tessa dövmesini dikkatlice yıkadıktan sonra yatağındaki yastıkların üzerine kıvrılıp not defterini çıkardı ve Riker'ın derin mavi gözleri hakkında yazmaya başladı. İki memur şüpheliye haklarını okurken birisi ana ışık düğmesini bulup bastı. Bir sürü floresan ışığı depoyu aydınlattı ve ilk kez şüpheliyi iyice görebildim. 20'lerinin sonunda, 30'larının başında, 1.78 boyunda 80 kilo kadardı. Açık kumraldı. Siyah gözleri bana Kuzey Gölü'nün derinliklerinde bulabileceğiniz taşları hatırlattı. Kot, uzun kollu tişört ve deri bot giymişti. Boynunda ve yüzünde birçok leke ve yara vardı. Takısı veya görünür bir yerinde dövmesi yoktu ve Ralph'e karşı gelebilecek kadar da kuvvetliydi. Sonra duvarın yakınında su deposundan geriye kalan parçaların yanında su birikintilerinin engebeli yüzeydeki oyukları hissederek betonun üzerinde yavaşça dalgalandıklarını fark ettim. Su büyük bir ihtimalle etraftaki delillerin yok olmasına yardımcı olmuştu. Ancak Cassandra'yı kurtarabilmenin tek yolu camı kırmaktı. Yıllar önce kilit açmasını öğrenmiştim. Gidip Cassandra'yı bileğindeki kelepçeden kurtarmaya karar verdim. Ancak başımı kaldırdığımda sağlık görevlilerinin Cassandra'yı tekerlekli sedyede bana doğru getirdiklerini gördüm. Belki de Ralph çoktan zinciri çıkarmasına yardımcı olmuştu. Sağlık görevlilerinden birisi Cassandra'nın ağzına oksijen maskesini yerleştirip cihazın göstergelerini ayarladı. Tabii ki doktorların Cassandra'yı muayene etmesi gerekiyordu. Ancak görünüşe göre tam zamanında yetişmiştik. Bilinci yerinde gibiydi ve tepki veriyordu. Lien Hua onun elini tutarak yanında yürüyordu. Neyse ki Cassandra uzandığından 10 metre ilerisinde duran şüpheliyi göremiyordu. Eğer o anda başını kaldırıp baksaydı tepkisinin ne olacağını tahmin edebiliyordum. Sağlık görevlileri kapıya yaklaştıklarında şüpheli Lien Hua'ya ne olduğunu duyamadığım bir şey söyledi. Lien Hua durdu, şüpheliye doğru döndü. ''Ne dedin?'' Cassandra'nın elini bırakıp adama doğru yaklaştı. ''Tam olarak anlayamadım.'' Herifin Lien Hua'ya sataşıyor olduğunu düşünüp buna bir son vermek için oldukları tarafa doğru yürümeye başladım. Ancak ben henüz oraya varamadan herif tekrar bir şeyler söyledi ve bu defa ne dediğini duyabildim. Kadının üzerindeki elbise gerçekten de çok güzel. Umarım su onu mahvetmemiştir. Lien Hua hiç tereddüt etmeden köşeye atılmış olan çatal çekicin üzerine basarak dönüp herifin karnına bacağıyla sert bir biçimde vurdu. Adam onu kavramış olan San Diego polis memurlarının kollarından kurtulup sendeleyerek yere düştü. Ve sonra Lien Hua üzerine doğru atlıyordu ki Ralph'le birlikte onu zor zapt edebildik. Beni şaşırtan inanılmaz bir kuvvetle bize karşı gelmeye çalışmasıydı. İlk defa sükûnetini kaybettiğini görmüştüm. Herif onu dava edebilir veya şikayette bulunabilirdi. Ancak bunun Lien Hua'nın hiç de umrunda olduğunu sanmıyordum. Tepkisi 13 yıl önce baskın Silvia Padilla'nın ölümüyle alay ettiği zamanki, yani beni ürperten tepkime benziyordu. Sakin ol diye fısıldadım elimi iterken, kaslarındaki gerginliği hissedebiliyordum. Sakin ol dedim tekrar. Sonunda rahatlamaya başladı. Ralph'le onu bıraktık. Fakat ne olur ne olmaz diye yanında durduk. Dan şüpheliyi ayağa kaldırmaları için memurlara işaret etti ve sonra onu baştan ayağa süzdü. Seni merkeze götürmek için sabırsızlanıyorum. Şüpheli sanki kendisi yırtıcı bir hayvan, Dan ise avmış gibi soğukkanlılıkla gözlerini dikti. Üzgünüm dedektif. Lien Hua'ya baktı. Fakat bayanla muhatap olmayı tercih ederim. Bir sonraki kız arkadaşım o olacak. Dan adama doğru iyice yaklaştı. Bir an onu da zapt etmemiz gerekebileceğini düşündüm. Ancak neyse ki geri çekildi. Götürün bu pisliği buradan. Sonra bir anda alışılmadık bir kibarlıkla Cassandra'ya doğru yürüyüp alnındaki ıslak saçları hafifçe dokundu ve bitti artık. Her şey yoluna girecek dedi. Her şeye dikkat ettim. Hem de iyice dikkat ettim. Dan'ın memurlarından birisi geri geldi. Depo boş. Tekrar arayın dedim. En az iki kişi olduklarını sanıyoruz. Dan sağlık görevlilerinin Cassandra'yı götürmelerini istedi. Pekala dedi. Tekrar arayın. Bir perimetre belirleyin. Merkeze vardığımızda bu herifi ortağı hakkında öttürürüz. Memurların hepsi olay yerini arama, inceleme ve güvenlik altına alma görevlerini yerine getirmeye başladı. Drake'den bir şeyler öğrenebildik mi diye sordum dedektif Dan'a. Kafasını salladı, hiçbir şey bilmiyor, yarın takip ederiz. Şüpheliyi de konuşmak istiyordum. Shade'in kimliğini, cihazın gerçekte ne olduğunu ve emirlerden birinin neden B-14'ün yakılmasını içerdiğini öğrenmek istiyordum. Çok fazla soru vardı. Cassandra ile konuşup Sherrod Akvaryum'unda neler olduğu konusunda onun hikayesini dinlemek istiyordum. Onun araştırmaları hakkında soru sormak ve Austin Hunter'ın çıkardığı yangınlardan ne kadarını bildiğini öğrenmek istiyordum. Ancak şimdi bunlar için doğru zaman değildi. Polislerin şüphelinin işlemlerini yapması, doktorların Cassandra'yı tedavi etmeleri ve kriminalistlerin ikaz bantlarını germek için hiç şüphesiz park sayaçlarını ve depoyu çevreleyen sokaktaki dur işaretlerini kullanarak olay yeri perimetrelerini belirlemeleri gerekiyordu. Ben tüm bunları düşünürken Ralph'i Lien Hua'ya laf arasında yetkili yönetici Margaret Wellington'ın şehre geldiğini ve olay yerine uğramak istediğini söylerken duydum. İşte bu harikaydı. Sonuçta artık Ralph'in, Lien Hua'nın ve benim bu akşam burada yapabileceğimiz başka bir şey olmadığını fark ettim ve böylelikle ifadelerimizi verdik, önceden doldurulması gereken kağıtları doldurduk. Austin'in cep telefonunu delil olarak bıraktım. Tam orayı terk etmek üzereyken Ralph Lien Hua'ya herhalde adama öyle vurmak seni iyi hissettirmiştir dedi. Hayır dedi, hiç iyi hissettirmedi. Bu olanların hiçbiri iyi hissettirmiyor, hem de hiçbiri. Söyledikleri düşüncelerimi bir kez daha baska geri götürdü. Mezbahadaki o unutulmaz geceye, ona vurmanın, sınırı aşmanın bana hissettirdiklerine. Sonra Lien Hua'nın sözlerinin ışığında içimde bir utanç dalgalanması hissettim. Çünkü onun aksine benim bir tarafım karanlığa sapmaktan zevk almıştı. Bir tarafım çizginin diğer tarafında yaşamanın nasıl bir şey olduğunu merak etmişti. Ve yıllar geçmiş olmasına rağmen hala merak ediyordu. Lien Hua ile depodan çıkıp arabaya binmek üzereyken boynundaki kurşun yarasından akan kanı durdurmaya çalıştığım zaman elime bulaşan kanının hala elimde olduğunu fark ettim. Avucumu bacağıma bastırdım ve otele gidene kadar orada tuttum. 22. ayrımın sonu. Sayfa 301.